Eroin. Christian F. 5. kaset, 2. yüz. Tamamen uçuk durumda olduğumu gördüklerinden Turkey odasına gitmem gerekiyordu. Turkey, eroinsizliğe alışma odasında iki kişi daha vardı. Biri daha ertesi sabah tüydü. Birisi tüyünce narkomancılar için karlı oluyordu çünkü bütün bir ayın parasını peşin alıyorlardı. Bilim kilisesi öğretisini içeren kitaplar vermişlerdi. Gerçekten eskimiş palavralardı bunlar. Dehşet bir mezhep olduğuna karar verdim bunların. En azından harcı alem hikayeleri vardı. İnansanız da inanmasanız da. Kitabın içinde inanabileceğim bir şeyler aradım. Daha önce bir süre eroin kullanmayıp arada sadece iki iğne yapmış olduğumdan Turkey odasında kaldığım iki gün hiçbir yokluk krizi belirtisi göstermedim. Bu sayede oradan çıkarıldım. Krista ile birlikte bir oda verdiler bana. Krista tam fıttırık bir karıydı. Ona anında terapi yasağı koyundu. Çünkü terapiye ve terapicilere habire kahkahalarla gülüyordu. Sonra odaya geldi ve kapı eşiğini iyice yokladı. Belki birinin buralara mal saklamış olabileceğini düşünüyordu. Beni tavan arasına çıkarıp, ''Ulan burada birkaç yatak kurup şöyle şaraplı, esrarlı iyi bir alem yapılır be.'' dedi. Bu karı moralimi bayağı bozdu. Çünkü bir bakıma oldukça kaymış bir tip olduğunu düşünüyordum. Fakat aklımı habire uyuşturucu maddelere çeliyordu ve narkomancılar hakkında da kötü şeyler söylüyordu. Benimse niyetim buradan temiz çıkmaktı. İkinci gün annem aradı ve tekerimin öldüğünü söyledi. 15. doğum günümdü o gün ve annem beni ancak kedimin öldüğünü söyledikten sonra tebrik ediyordu. Onun da kafası yerinde değildi artık. Sonra 15. doğum günümün sabahında yatağıma oturdum, ağladım, durdum. Tipler benim ağlayıp durduğumu fark edince bir seansa ihtiyacım olduğunu söylediler. Eski bir eroinmanla aynı odaya kapattılar beni. Bu tip bana anlamsız emirler verip duruyordu. Sadece evet demem için izin veriyorlardı. Her emri yerine getirmem gerekiyordu. Herif, duvarı görüyor musun? Duvara git, dokun duvara, dedi. Sonra aynı şey baştan alındı. Anlayacağınız saatlerce duvardan duvara koşup durdum. Bir an geldi ki gerçekten tahammül edemedim. Nedir bu saçmalık? Manyak mısınız siz? Rahat bıraksanıza beni, yetti artık, diye bağırdım. Fakat hiç değişmeyen gülümsemesiyle bir süre sonra benim bu işi sürdürmemi sağladı. Ondan sonra başka şeylere de dokunmam gerekiyordu. Ta ki kıpırdayamaz hale gelip kendimi yere atana ve bağıra çağıra ağlayana kadar sürdü bu. Herif gülümsedi. Ben de sakinleştikten sonra devam ettim. Daha emir gelmeden duvara dokunuyordum. Sadece bu işin de bir sonu vardır herhalde diye düşünebiliyordum. Tam 5 saat geçtikten sonra tamam, bugünlük bu kadar yeter dedi. Kendimi harika hissettiğim kanısındaydım. Onunla birlikte başka bir odaya gitmem gerekti. Orada kendi yaptıkları garip bir alet duruyordu. İki teneke kutu arasında bir ibre vardı. Buna dokunmam gerekiyordu. Adam kendini iyi hissediyor musun diye sordu. Evet, şimdi her şeyi daha bilinçli yaşadığıma inanıyorum dedim. Adam ibreye baktı ve sonra kıpırdamadı. Demek ki yalan söylemedin. Seans başarılı oldu dedi. Bu garip şey bir yalan dedektörüydü. Herhalde bu mezhebin kült eşyasıydı bu. Her neyse, sarkacın kıpırdamamış olmasından dolayı mutluydum. Kendimi gerçekten iyi hissettiğimin kanıtıydı bu. Eroinden kurtulmak için her şeye inanmaya hazırdım. Bir sürü mucizevi şey yaptılar. Aynı akşam Krista'nın ateşi çıkınca ona bir şişe tutturup habire şişenin sıcak mı soğuk mu olduğunu söylettiler. Krista ateş nöbeti içinde bunlara katlandı. 1 saat sonra sözüm ona artık ateşi yoktu. Bütün bunlardan öyle etkilenmiştim ki hemen ertesi sabah büroya gittim ve yeni bir seans istedim. 1 hafta boyunca bu mezhep yaşantısı içinde tam gaz yer aldım. Bu terapilerin bana bir ilerleme sağlayacağını düşünüyordum. Bütün gün programlanmıştı. Seanslar, temizlik, mutfak eşyaları. Bunlar akşam saat 10'a kadar sürüyordu. Düşünmek için hiç zaman yoktu. Beni sinir eden tek şey yemekti. Öyle yemek bakımından hiç de şımartılmış sayılmazdım fakat orada önümüze sürdükleri zıkkımı yutamıyordum bir türlü. Ve aldıkları dünyanın parası karşılığında daha iyi yemek verebilirler diye düşündüm. Çünkü bunun dışında hemen hemen hiç masrafları yoktu. Seanslar çoğunlukla söylediklerine bakılırsa birkaç aydır temiz olan eski eroinmanlar tarafından yürütülüyordu. Bunlara bunun da tedavinin bir parçası olduğunu söylüyorlardı. En fazla arada bir harçlık alabiliyorlardı bunlar. Narkonunun patronlarının hep ayrı olarak yemek yemelerini de iyi bulmuyordum. Bir defasında onları öğle yemeği yerken gördüm. Masalarında en kıyak yemekler vardı. Sonra bir pazar günü gerçekten düşünmeye vakit buldum. İlk olarak teklif aklıma geldi ve üzüldüm. Sonra ciddi bir şekilde tedaviden sonra ne yapabileceğimi düşündüm. Seansların gerçekten bana yardımcı olup olmadığını sordum kendime. Kafam cevap bulamadığım sorularla doluydu. Herhangi biriyle konuşmak istiyordum fakat kimsem yoktu. İlk kurallardan biri arkadaşlık kurmamaktı. Sorunlar üzerinde konuşmak istediğimizde hemen gelip bir seansa sokuyorlardı. Buraya geldiğimden beri hiç kimseyle doğru dürüst konuşmamış olduğumu fark ettim. Pazartesi günü büroya gittim ve açtım ağzımı, yumdum gözümü. Sözümü kesmelerine izin vermedim. Yemekten başladım. Sonra hemen bütün kilotlarımın çalındığını söyledim. Çamaşırhane ise çamaşırhane anahtarını elinde bulunduran kız habire alemlere kaçtığından giremediğimi söyledim. Gerçekten bir parti mal bulmak için kaçıp sonra istedikleri zaman geri gelenler vardı. Böyle şeylerin moralimi iyice bozduğunu söyledim. Sonra bu aralıksız seanslar ve ev işleri. Uyumak için yeterince zaman bulamadığım için bitkindim. Tamam, terapiniz iyi, gerçekten iyi ama asıl sorunlarım çözülmüyor çünkü bütün bunlar askerlik. Bize tam anlamıyla askerlik yaptırmaya çalışıyorsunuz. Fakat benim sorunlarımı konuşabileceğim birine ihtiyacım var. Sorunlarımı değerlendirecek zamana ihtiyacım var dedim. Bunları o sonsuz gülümsemeleriyle dinlediler. Sözümü bitirince bana bütün gün akşam saat 10'a kadar süren özel bir seans uyguladılar. Bu seans beni yine hepten ilgisizliğe etti ve belki de ne yaptıklarını biliyorlardır diye düşündüm. Bir ziyareti sırasında annem bana narkonuna ödediği parayı sosyal işler dairesinden geri aldığını söylemişti. Eğer devlet bu iş için para veriyorsa herhalde bu iş pürüzsüzdür diye düşündüm. Başkalarının benden daha fazla sorunu vardı. Gabi örneğin. Tiplerden birine aşık olmuştu ve ille de onunla yatmak istiyordu. Tam anlamıyla aptalca bir iş yaparak bunu narkonon patronlarına açıkladı ve hemen fazladan bir seans kondu kendisine. Sonra gerçekten o adamla yattığı ortaya çıktı ve ikisi herkes önünde teşhir edildi. Gabi daha o akşam tüydü ve bir daha geri gelmedi. Sözde birkaç yıldır temiz olan ve narkononda yardımcı olarak çalışan adam da bir süre sonra toz oldu ve yeniden tam gaz eroine başladı. Narkononcuların bozulduğu onların sevişmesi değildi. Burada önemli olan dostlukların oluşmamasıydı fakat o tip bir yıldır oradaydı. Kim bu kadar zaman arkadaşsız kalabilir ki? Akşamları bulabildiğim kısacık boş zamanlarda küçük yaştakilerle birlikteydim. Orada bulunanların en küçüğü bendim fakat bir süre sonra oluşturduğumuz grupta 17 yaşını doldurmuş adam da yoktu. Tam o sırada eroine küçük yaşta başlamışlar kütlesi dalga halinde terapiye gelmeye başlamıştı. Onlar da benim gibi 1-2 yıl önce tükenmişlerdi. Çünkü herhalde bu zehir insana ergenlikte daha fazla zarar veriyordu. Onlar da benim gibi başka terapi merkezlerine kapağı atma imkanı bulamamışlardı. Bir süre sonra çoğu en az benim kadar seanslardan hoşlanmamaya başladı. Gençlerin ikisi bir arada olduğu zaman bütün seans tam anlamıyla bir saçmalık haline geliyordu. Zaten bir futbol topuna bağırmak zorundayken ya da saatlerce birbirinin gözüne bakarken insan nasıl ciddi kalabilirdi? O zaman o garip yalan dedektörünün başına geçmemize de gerek kalmıyordu çünkü zaten bu seansın bize bir şey kazandırmamış olduğunu söylüyorduk. Kıkırdayarak gülmemiz dışında bir şey olmuyordu ki seansta. Seansları yöneten zavallıların bizimle başı bayağı dertteydi. Gitgide çaresiz kalıyorlardı. İşler bittiğinde grubumuzda sadece bir tek konu konuşuluyordu. Bazılarıyla da tüyme konusunda konuşuyorduk. Narkonon'da 2 hafta geçtikten sonra bir kaçış planı hazırlamıştım. İki çocukla birlikte müthiş bir temizlik ekibi kılığına girdik. Elimizde çöp tenekeleri, paspas ve su kovasıyla bütün kapılardan geçtik. Üçümüz de çok mutluyduk. Eroin alacağız düşüncesiyle öyle seviniyorduk ki sevinçten altımızı edecek gibiydik. Metroda ayrıldık. Ben Detlef'i bulmaya hayvanat bahçesi istasyonuna gittim. Detlef yoktu, Stella oradaydı. Beni yeniden gördüğü için sevinçten ölecekti neredeyse. Detlef'in bir süredir görünmediğini söyledi. Hapiste olmasından korktum. Stella bu istasyonda müşteri vaziyetlerinin berbat olduğunu söyledi. Kurfürstenstrasse'de otomobil fahişelerinin yerine gittik. Orada da hayat yoktu. Kurfürst'ten Strasse metrosundan Lützow alanına kadar taban teptik. Sonunda biri durdu. Arabayı ve adamı tanıyorduk. Daha önce de peşimizden gelmişti. İğne yapmak için tuvalete gittiğimizde de peşimizde olurdu. Onu hep sivil polis sanırdık. Oysa sadece çok genç eroinman kızlarla yatıp kalkan bir müşteriydi. Yalnız beni istiyordu fakat Stella'nın da arabaya binmesine izin verdi. Fransız usulü için 35 isterim ve sadece Fransız usulü yaparım dedim. Sana 100 mark veririm dedi. İyice şaşırmıştım. Böylesini görmemiştim. En kocaman Mercedes'lerdeki müşteriler bile 5 mark için tantana ederlerdi. Bu paslanmış Volkswagen'deki adamsa gönüllü olarak 100 mark veriyordu. Sonra Federal İstihbarat Servisinin bir subayı olduğunu söyledi. Tam bir deliydi demek ki. Fakat bu zıvıtık sahtekarlar en iyi müşteriydi çünkü parayla da hava atmak istiyorlardı. Sonra gerçekten 100 mark verdi. Stella hemen mal aldı ve arabada önce birer iğne yaptık. Ameise pansiyonuna gittik. Stella koridorda bekledi. 2 hafta eroinsiz kaldıktan sonra ilk iğnede iyice uçmuştum. Herifle bayağı oyalandım. İyi de para vermişti doğrusu. Öyle kafayı bulmuştum ki bu berbat pansiyon odasının daracık yatağından bir türlü kalkmak istemiyordum. Sonra adamla biraz konuştum. Gerçekten komik bir palavracıydı. Sonunda evinde daha yarım gram eroin olduğunu söyledi. 3 saat sonra tekrar Kurfürstendamm'da olursak bize verecekti. Sonra ondan 30 mark daha kopardım. Doğru dürüst bir yemek yemek için buna ihtiyacımız olduğunu söyledim. Onun deryalar gibi parası olduğunu ve bu eski Volkswagen'i sadece casusluk yaptığı için tanınmasın diye kullandığını bildiğimi söyledim. Bu durumda parayı uçlanmaktan başka çaresi kalmadı. Stella ve ben yeniden hayvanat bahçesi istasyonuna gittik. Detlef'e rastlama umudunu yitirmiştim. Birden küçük siyah beyaz benekli, kıvırcık tüylü bir köpek üstüme doğru geldi ve iki ayağı üstüne kalkıp üzerime atıldı. Köpeği herhalde başka birini hatırlatmış olmalıydım. Hayvan bir harikaydı. Biraz boydan çekmiş bir Eskimo köpeğine benziyordu. Oldukça perişan bir tip köpeğin peşinden geldi ve hayvanı satın almak ister misin diye sordu. İyi mi? Hemen almak istedim. 70 mark istiyordu ama pazarlıkla 40'a razı oldu. Hem uçuyor olmamdan hem de köpekten ötürü bayağı mutluydum. Böylece yeniden bir köpeğim olmuştu. Stella adını Lady Jane koymamı önerdi. Jane koydum. Kurfürstenstrasse'deki bir restoranda kotlet yedik. Yarısını da Jane'ye verdim. Casusluk örgütündeki o tip gerçekten tam vaktinde geldi ve bana tam yarım gram mal verdi. Delilikti bu. Yarım gram 100 mark ederdi. Sonra Stella ile birlikte bir daha hayvanat bahçesi istasyonunda Detlef'e bakmaya gittik. Babsi'ye rastladık. Dehşet sevindim çünkü bütün kavgalara rağmen Babsi'yi Stella'dan daha fazla seviyordum. Üçümüz istasyonda dolaşmaya başladık. Babsi oldukça kötü görünüyordu. Bacakları kürdan gibi olmuştu. Göğüsleri eriyip gitmişti sanki. 31 kiloya düşmüştü. Sadece yüzü eskisi gibi güzeldi. Narkonunun iyi bir yer olduğunu anlattım. Stella lafını duymak istemiyordu bunun. Eroinman olarak doğduğunu, eroinman olarak öleceğini söylüyordu. Babsi ise benimle birlikte narkonunu da kesin olarak bırakma fikrine kapıldı. Ana babası ve ninesi boşu boşuna terapi yeri aramışlardı onun için. Babsi yine evden kaçmıştı anlaşılan ama eroini gerçekten bırakmak istiyordu. Pis durumdaydı. Laflamayı bitirdiğimizde Jane ile birlikte istasyonda akşamları da açık olan kazık bir dükkana gittim. Jane için 2 plastik torba dolusu köpek maması ve kendim için bir sürü hazır muhallebi aldım. Sonra narkonunu arayıp oraya geri dönebilir miyim diye sordum. Evet dediler. Bir kız arkadaşımı getireceğimi söyledim. Arkadaşımın Jane olduğunu söylemedim. Üzerinde pek de düşünmemiştim ama aslında narkonuna geri döneceğim başından beri açıktı benim için. Başka nereye gidecektim ki? Çat kapı beni karşısında bulsaydı annem iyice çılgına dönerdi. Dahası kız kardeşim yeniden babamın yanından ayrılmıştı ve şimdi annemin yanında benim odamda ve benim yatağımda kalıyordu. Ev dışında yatıp kalkmayı istemiyordum. Kendim için en son düşünebileceğim şey beni bütün gece odasında tutacak bir müşteriye bağımlı olmaktı. Şimdiye kadar hiçbir müşterimde gece kalmamıştım çünkü bu aynı zamanda otomatikman sevişmek demekti. Dahası her şeyden önce gerçekten eroinden uzaklaşmak istiyordum. Ve hala bunu narkonunda yapabileceğimi sanıyordum. Zaten başka seçeneğim de yoktu. Evde Narkonon'dan ev diye bahsediyorduk. Pek candan davranmadılar ama başkaca bir şey söylemediler. Cenniyete bir şey demediler. Evde 20'ye yakın kedi vardı ve şimdi bunlara bir de köpek ekleniyordu. Yerdeki eski battaniyeleri alıp Jenny'ye yatak yaptım. Ertesi sabah köpek bütün odaya pislemişti. Jenny ev temizliğine hiç alışamadı. Hiçbir şeyi kafasına takmama huyu vardı ama aynı huy bende de vardı. Jenny'yi seviyordum. Her şeyi yeniden temizlemek bana zor gelmiyordu. Bana hemen fazladan bir seans yüklediler. Bu seans benim için hiçbir şey fark ettirmedi. Her şeyi mekanik olarak yapıyordum. Beni sinirlendiren tek şey saatler boyunca köpeğimin yanında olamayışımdı. Köpeğimle bu arada başkaları ilgileniyordu ve bu beni hasta ediyordu. Çünkü Jenny'nin benim köpeğim olmasını istiyordum. Herkes onunla oynuyordu ve o da onlarla oynuyordu. Bir bakıma küçük bir fahişeydi. Herkes besliyordu onu. Jenny gittikçe şişmanlıyordu fakat yalnız ben baş başa kaldığımızda onunla konuşuyordum. Şimdi hiç değilse konuşacak biri vardı. İki kere daha kaçtım. Son defasında 4 gün dışarıda kaldım. Yani ilk kez evden de kaçmış bir durumdaydım. Stella'nın yanında kalabiliyordum çünkü annesi o sırada alkolizm tedavisi gördüğü bir klinikte yatıyordu. Eski pislik yeniden başladı. Müşteri, eroin, müşteri, eroin. Sonra Detlef'in Burnt'le birlikte Paris'e gittiğini öğrendim. O zaman tozuttum. Hemen hemen evli gibi olduğum herifin bana haber bile vermeden tüyüp gitmesine çok üzüldüm. Hayallerimizde hep Paris'e birlikte gitmek isterdik. Montmartre ya da ona benzer bir yerde küçük bir oda tutup eroinden uzaklaşmak istiyorduk. Çünkü Paris'te piyasa ve alem olduğunu hiç duymamıştık. Paris'te piyasa bulunmadığını sanıyorduk. Sadece bir sürü kaşarlanmış sanatçı olmalıydı orada. Kahve ve arada bir şarap içen sanatçılar. Demek ki Detlef Burnt'le birlikte Paris'e gitmişti. Artık sevgilim yoktu. Dünyada bir başımaydım çünkü Babsi ve Stella ile yine olmayacak bir şey yüzünden kopan o eski kavgalarımıza başlamıştık. Artık yalnız Jenny vardı. Narkonunu aradım. Bana annemin gelip eşyalarımı aldığını söylediler. Annem de terk etmişti beni demek. Bu beni öfkelendirdi. Şimdi herkese gösterecektim. Tek başıma başaracağımı göstermek istiyordum. Narkonuna gittim. Beni yeniden aldılar. Çılgınlar gibi terapiye verdim kendimi. Bana ne söylense yapıyordum. Tam örnek bir öğrenci oldum ve yine yalan dedektörünün başına geçmeme izin verdiler. Bu seans bana inanılmayacak kadar çok şey kazandırdı derken ibre hiçbir zaman oynamıyordu. Şimdi başaracaksın diyordum. Esas şimdi. Eşyalarımı almış olan anneme telefon etmedim. Başkalarından ödünç şeyleri aldım. Erkek kilotu giyiyordum, ne fark ederdi. Annemden eşyalarımı geri getirmesini istemek içimden gelmiyordu. Bir gün babam aradı. Merhaba Christine, Allah aşkına ne arıyorsun orada? Daha yeni öğrendim, tesadüfen. Bir kere olsun benimle ilgilenmeni dehşet buluyorum hani, dedim. Baksana, o saçma dernekte gerçekten kalmak istiyor musun, diye sordu. Tabii, kesinlikle, dedim. Babam önce uzun bir süre soluk aldı. Sonra onunla ve bir arkadaşıyla yemeğe çıkmak isteyip istemediğini sordu. Olur, dedim. Yarım saat sonra büroya inmem gerekiyordu. Ve işte aylardır görmediğim sevgili babam oradaydı. Önce 4 kişiyle birlikte kaldığım odaya çıktı. Buranın hali ne böyle, dedi. Her zaman bir düzenlilik delisiydi zaten. Ve odamız da evin her tarafı gibi muhteşemdi doğrusu. Rezalet, pis ve her tarafa giysiler filan atılmış. Sonra yemeğe çıkacaktık. Patronlardan biri babama, Christine'yi gelir getireceğinize dair bir beyan imzalamanız gerekiyor, dedi. Babam çılgına döndü. Babam olduğunu, kızının nerede kalacağına kendisinin tek başına karar verebileceğini bağırarak ilan etti. Beni şimdi alacağını ve kızının bir daha geri gelmeyeceğini söyledi. Geri geri tedavi odasına koştum ve "Burada kalmak istiyorum baba, ölmek istemiyorum baba, lütfen beni burada bırak baba," diye bağırdım. Bağırıp çağrışmalar üzerine hepsi toplanan narkonocular beni desteklediler. Babam dışarı çıktı ve hiddetle "Polis çağıracağım," diye bağırdı. Bunu yapacağını biliyordum. Koşarak tavan arasına çıktım ve dama tırmandım. Orada baca temizleyicisi çıksın diye bir düzlük vardı. Oraya oturdum. Soğuktan zıngırdamaya başladım. Gerçekten 2 polis arabası geldi. Aynasızlar babamla birlikte evi baştan aşağı aradılar. Narkonon patronları da bu arada korkuya kapıldıklarından seslenerek beni aramaya koyuldular. Fakat damda kimse beni bulamadı. Aynasızlar ve babam çekip gittiler. Ertesi sabah annemi işten aradım. Hemen ağlamaya başladım ve ne oluyor diye sordum. Annem soğuk bir sesle konuşuyordu. Senin ne olacağın umurumda değil dedi. Babamın beni buradan çıkarmasını istemiyorum. Velim sensin. Beni böyle yüzüstü bırakamazsın. Burada kalacağım ve bir daha kaçmayacağım, yemin ederim. Lütfen babamın beni buradan çıkarmaması için bir şeyler yap. Burada kalmam lazım anne. Gerçekten, yoksa öleceğim anne, inan bana dedim. Annemin sanki acelesi vardı. Hayır, imkanı yok deyip kapattı. Önce bir an tükendiğimi hissettim. Sonra öfkem geri geldi. Defolsunlar. Ömrün boyunca seninle ilgilenmediler. Şimdi de keyifleri geldiğince seninle oynayıp duruyorlar. Her şeyi berbat eden o aptallar. Bu domuzlar seni iyiden iyiye kendi haline terk ettiler. Kesinin annesi kızının pisliğin tam ortasına düşmemesini sağladı hiç değilse. Senin ana babansa şimdi çıkıp senin için neyin iyi olduğunu birdenbire öğrendiklerini mi iddia ediyorlar dedim kendi kendime. Özel bir seans istedim ve bu seansa tümüyle kendimi kaptırdım. Narkonon'da kalmak istiyordum ve ileride belki bilimsel kiliseye üye olurdum. Ne olursa olsun kimsenin beni buradan çıkarmasını istemiyordum. Ana babamın beni daha fazla tüketmesine izin vermek istemiyordum. Nefretle bunları düşündüm. 3 gün sonra babam geri geldi. Büroya inmem gerekiyordu. Babam son derece sakindi. Annemin narkonunu ödediği ve sosyal işler dairesinden geri aldığı para için benimle sosyal işler dairesine gitmesi gerektiğini söyledi. Hayır, gelmeyeceğim dedim. Seni bilirim baba. Seninle gelirsem bu evi bir daha göremem. Bense ölmek istemiyorum. Babam narkonun patronlarına bir belge gösterdi. Belgede babamın beni buradan çıkarabileceği yazılıydı. Annem onu yetkili kılmıştı. Narkonon yöneticisi yapılacak bir şey olmadığını, babamla gitmem gerektiğini söyledi. Beni artık burada tutamazlardı. Patron ayrıca alıştırmalarımı unutmamamı söyledi. Her şeyle cepheden karşılaşacaktım. Cepheden karşılaşmak. Büyülü bir sözdü bu onlar için. Her şeyi tam cepheden göğüslemek gerekiyordu. Budalasınız sizler de diye düşündüm. Benim cepheden göğüsleyeceğim bir şey yok ki. Ölmek zorundayım. Buna dayanamayacağım apaçık. En geç 2 hafta içinde kendime bir iğne yaparım yine. Beceremem. Tek başıma hiçbir zaman başaramam. Bu durumumu alabildiğine berrak görebildiğim ender anlardan biriydi. O çaresizlikle narkonunun gerçekten benim için kurtuluş demek olduğuna kendimi inandırdım. Öfke ve çaresizlikten ağlıyordum. Kendimi tutamıyordum. Christine'in annesi. Ayrıldığım kocamın narkonondaki tedavinin başarısızlığından sonra onu nihayet dediği gibi yola getirmek için yanına almasını hiç de iyi bir çözüm olarak görmüyordum. 24 saat başında duramayacağı bir yana onunla benim ilişkimden dolayı Christine'yi ona bırakmayı kabullenemiyordum. Üstelik kız kardeşi babasının aşırı sert davranışı yüzünden bana dönmüşken. Fakat bu işin nasıl süreceğini bilmiyordum ve belki de benim başaramadığımı o kendi yöntemleriyle başarır diye umuyordum. Ama buna sadece bir süre Christine'in sorumluluğundan kaçmak için kendimi ikna ettiğimi de saklayamam. İlk bırakma denemesinden beri umutla çaresizlik arasında gidip geliyordum. Babasından devreye girmesini istediğimde ruhen ve bedenen gücümün sonuna gelmiştim. Christine'in Detlef'le birlikte evde eziyetle geçirdiği ilk bırakma deneyinden 3 hafta sonra ilk darbeyi adeta yumruk gibi yedim. Polis şirkete telefon ederek Christine'yi hayvanat bahçesi istasyonunda yakaladıklarını bildirdi. Gidip onu almamı istediler. Yazı masamda oturuyor ve titriyordum. 2 dakikada bir saat 4'e geliyor mu diye bakıyordum. Paydostan önce çıkmaya cesaret edemiyordum. Kimseye güvenemiyordum. Şefin 2 kızı beni yerin dibine geçirirdi. Birden Detlef'in babasını anladım. Başlangıçta insan bayağı utanıyor. Karakola gittiğimde Christine'in gözleri hala kıpkırmızıydı. O kadar ağlamıştı ki. Polis bana onun kolundaki taze iğne izini gösterdi ve istasyonda şüpheli durumda yakalandığını söyledi. Şüphe götürmeyecek durumdan ilkin pek bir şey anlayamadım. Belki de hiçbir şeyi anlamak istemiyordum. Christine yeniden başlamış olmaktan dolayı perişandı. Bırakma işine giriştik yeniden. Bu kez Detlef'siz. Christine evde kalıyor ve canla başla uğraşıyor görünüyordu. Biraz yüklendim ve okulundaki etüt grubu başkanına durumu açtım. Adam yüreği ağzına geldi. Bana samimiyetim için teşekkür etti. Başka velilerin bu açık sözlülüğü göstermediğini söyledi. Okulda başka eroin müptelalarının da bulunduğunu tahmin ediyordu. Christine'ye yardım etmeyi çok istiyordu fakat nasıl edebileceğini bilmiyordu. Hep aynı şeydi. Kime başvursam ya benim kadar çaresiz ya da Christine gibi insanları tümüyle defterden silmiş oluyorlardı. Bunları daha sonra tekrar tekrar yaşayacaktım. Yavaş yavaş gençlerin eroini nasıl kolaylıkla edindiklerini de görmeye başlamıştım. Daha okula gidiş yolunda Neukölln'de Hermann Plas alanında satıcılar pusudaydı. Bir kez alışverişe çıktığımızda Christine'ye benim yanımdayken bile gelip uyuşturucu teklif ettiler. Kulaklarıma inanamadım. Bir kısmı yabancıydı ama aralarında Almanlar da vardı. Christine bunların hangisini nereden tanıdığını da bana bir bir anlatıyordu. Şu bununla alışveriş yapar, şu bunu satar, şu bunu yapar gibi. Bütün bunlar bana çok anlamsız geliyordu. Nereden yaşıyormuşuz biz diye düşünüyordum. Kızım hiç değilse bu yoldan okula gidip gelmesin diye Christine'in okulunu değiştirip onu Lausitzer Platz meydanındaki liseye vermek istiyordum. Önümüzde Paskalya tatili vardı. Tatilden sonra onu o liseye vermek istiyordum. Böylelikle onu çevresinden koparabileceğimi, metro istasyonundaki tehlikeden ayırabileceğimi umuyordum. Bu tabii çok safça bir fikirdi. Zaten olmadı da. Lisenin müdürü Christine'in okuduğu okul niteliğindeki okullardan öğrenci kabul etmeyi pek istemediğini söyledi. Bir istisna da yapamazdı çünkü Christine'in matematik notu kötüydü. Müdür meraktan Christine'ye neden okulu değiştirmek istediğini sordu. Christine sınıfta birliğin kurulamadığını söyleyince müdür gülümsedi ve sınıfın birliği mi? Senin okuduğun türden okullarda sınıfın birliği, beraberliği diye bir şey zaten olamaz ki dedi. Öğrencilerin habire ayrı ayrı kurslar halinde ders yapmasından ötürü birlik beraberlik duygusunun doğmasının mümkün olmadığını ileri sürdü. Kızım mı ben mi hangimiz daha fazla hayal kırıklığına uğradık bilmiyordum. Christine sadece bütün bunlar anlamsız, beni ancak terapi parklar dedi. Fakat bir terapi yerini nereden bulacaktım? Sağa sola resmi makamlara telefon edip durdum. Bunlar da beni en fazla uyuşturucu madde danışma bürolarına gönderiyordu. Uyuşturucu madde danışma merkezleri ise Christine'in gönüllü olarak kendilerine gelmesinde ısrar ediyorlardı. Bütün bunlar aralarında ne kadar ayrılık içinde de olsalar hepsi birbiri hakkında kötü konuşuyorlardı. Bu konuda fikir birliği içindeydiler. Gönüllü olmak terapi için biricik ön koşuldu. Başka türlü iyileşmenin mümkün olmadığını söylüyorlardı. Ve Christine'ye uyuşturucu madde danışma bürosuna gitmesi için yalvardığımda hemen küstahlaşıyor... Ne yapacağım orada? Bunların zaten bana verecek bir yeri yok. Onlar da haftalarca takılacak mıyım diyordu. Ne yapacaktım? Onu zorla danışmacılara sürükleseydim ilkelerine aykırı davranmış olacaktı. Bir bakıma tavırlarını anlayabiliyordum. Christine o sırada herhalde gerçekten ciddi bir terapi için hazır değildi. Öte yandan Christine gibi eroin müptelası çocukların kendi isteklerine rağmen de kendilerine yardım edilmesine hakları olduğu düşüncesindeydim. Sonradan Christine gerçekten gönüllü olarak sıkı bir terapiye girmeyi isteyecek kadar kötü durumda olduğunda bu kez de yer yok, 6 ila 8 hafta beklersiniz deniyordu. O zaman sanki bir an soluksuz kalıyordum ancak ya çocuğum o zamana kadar ölmüş olursa diyebiliyordum. Ama bu arada gerçekten ciddi olup olmadığınızı görmemiz için danışma konuşmaları yapmaya gelmesi gerekecek zaten diyorlardı. Uyuşturucu madde danışmanlarına bugün dışarıdan bir suçlamada bulunamam. Ellerindeki terapi yerlerinin azlığı karşısında çaresiz seçme yapmak zorundaydılar. Bir terapi yeri bulamadık fakat Christine Paskalya tatilinden geri döndüğünde artık terapiye ihtiyacı olmadığı izlenimini edindi. Yeni açan çiçeklerle bezenmiş bahar gibiydi. Şimdi gerçekten gerekli hamleyi yaptığını sanıyordum. Kendini eroin için yaşlı heriflere sattığını anlattığı arkadaşı Babsi hakkında da kötü şeyler söylüyordu arada. Böyle bir şeye razı olmayacağını söylüyordu. O piyasayla bütün bu pislikle hiçbir ilişkisi kalmadığına çok sevindiğini söylüyordu. Bundan emin görünüyordu. Ciddi olduğuna her şey üzerine yemin edebilirdim. Hemen birkaç gün sonra yeniden çirkefe daldı. Küçülmüş göz bebeklerinden anlıyordum. Bahanelerini duymaya tahammül edemiyordum artık. Ne oluyor sana yahu? Bir pipo çektim alt tarafı diye yalan söylüyordu bana. Çok kötü bir zaman başladı. Kuyruklu yalanları ard arda diziyordu. Üstelik hepsini fark ettiğim halde. Evden çıkma yasağı koydum fakat yasağa uymadı. Onu odaya kapatmayı düşündüm fakat birinci katın penceresinden atlayabilirdi. Bunu da göze alamazdım. Sinirlerim alabildiğine tükenmişti. Bu küçülmüş göz bebeklerine artık dayanamıyordum. Onu banyoda yakaladığımdan bu yana 3 ay geçmişti. Gazeteciler birkaç günde bir eroinden ölen birini yazıyordu. Çoğu zaman birkaç satır bahsedip geçiyorlardı. Artık eroin kurbanlarını trafik kazasında ölenler kadar doğal sayıyorlardı. Büyük bir korku içindeydim. Çünkü Christine artık bana açık davranmıyor, artık hiçbir şeyi itiraf etmiyordu. Bütün bu hasır altı etmeler beni sarstı. Yakalandığında söz dinlemez ve sinirli oluyordu. Yavaş yavaş huyu değişiyordu. Hayatından endişe etmeye başlamıştım. Haçlığını ayda 20 mark ancak bölük pörçük veriyordum. Sürekli içimde şu korku vardı. Ona 20 mark verirsem kendine büyük bir parti alır, bu da ona aşırı gelebilir. Kızımın eroin müptelası olması, buna zar zor alışabiliyordum. Sürekli kızımın alacağı bir sonraki doz onun işini bitirecek diye korkuyordum. O zaman ben de bitecektim tabii. Hala eve geliyor oluşu beni biraz memnun ediyordu. Annesi ara sıra gözyaşları içinde beni arayıp kızının nerede olduğunu bilip bilmediğimi soran babası gibi yapmıyordu. Sürekli heyecan içinde yaşıyordum. Telefon çaldığında polis veya morgdan arıyorlar diye fırlıyor ya da daha kötü bir şey olacağından korkuyordum. Hala zil çaldığında yatağımdan fırlarım. Christian artık konuşulur gibi değildi. Eroine olan tutkusundan söz ettiğimde hep rahat bırak beni diyordu. Christine'in kendinden umudu kesmek üzere olduğu izlenimini edindim. Artık eroin kullanmadığında, sadece esrar içtiğinde ısrar ediyordu gerçi. Fakat ne zamandır kendimi kandırmadığım gibi onun da beni kandırmasına izin vermiyordum. Düzenli olarak odasını alt üst ediyordum. Bazen herhangi bir alet buluyordum da hatta 2-3 defasında şırınga takımını buldum. Bunu ayaklarının dibine fırlattım. Bunun üzerine alıngan bir çevreyle bana bağırdı. Bunlar Detlef'inmiş. Christine onun elinden şırıngalarını almışmış. Bir gün işten döndüğümde ikisi de Christine'in odasında yatağa oturmuşlardı. Kaşığı ısıtmışlardı. Bu pervasızlık beni çılgına çevirdi. Güçlükle defolun diyebildim. Onlar çıkınca ağlamaya başladım. Birden polise ve hükümetimize karşı dizginleyemeyeceğim bir öfkeye kapıldım. Bill Zeytin yine bir uyuşturucu madde kurbanı yazıyordu. Ölü sayısı bu yıl 30'u geçmişti. Oysa daha Mayıs ayındaydık. Bütün bunlara inanamıyordum. Televizyonda devletin terörizmle savaşın ne kadar büyük paralar harcadığını görüyordum. Buna karşılık Berlin'de eroin satıcıları dört bir yanda rahatça dolaşıyor ve sokağın ortasında külahta dondurma satar gibi eroin satıyorlardı. Bu düşüncelere gittikçe daha fazla kapıldım. Aklımdan başka neler geçti bilmiyorum. Oturma odasında oturuyor ve eşyalarımı tek tek gözden geçiriyordum. Bütün bu pılı pırtıyı paramparça etmek geliyordu içimden. Bunun için uğraşıp durmuştum işte. Sonra yine hıçkıra hıçkıra ağladım. O akşam Christine'i çok fena dövdüm. Yatakta dimdik oturup onu beklemiştim. Kafam karmakarışıktı. Korku, vicdan azabı ve kendine yönelttiğim suçlamalar hepsi bir aradaydı. Kendimi başarısız hissediyordum. Sadece evliliğim ve bu kadar çok çalışmamla o kadar çok yanlış yaptığımdan değil, aynı zamanda uzun süre Christine konusunda gerçekleri görmekten korktuğum içindi. O akşam son hayalimde yıkıldı. Christine ancak yarımda eve geldi. Camdan bir Mercedes'ten indiğini gördüm, tam kapının önünde. Tanrım dedim. Her şey bitti. Artık en küçük kendine saygı kırıntısını bile bir yana bıraktım. İşte felaket kapımızdaydı. Yıkılmıştım. Onu yakaladım ve kendi ellerim acıyana kadar dövdüm. Sonunda ikimiz de halının üstünde oturuyor ve ağlıyorduk. Christine iyice dağılmıştı. Yüzüne karşı fahişelik yaptığını şimdi anladığımı söyledim. Başını salladı ve hıçkırarak, "Fakat sandığın gibi değil anne," dedi. Ayrıntısını hiç duymak istemiyordum. Onu önce banyoya, sonra yatağa gönderdim. Kendimi nasıl hissettiğimi kimse anlayamaz. Kendini erkeklere satması öyle sanıyorum ki eroin tutkusundan çok daha fazla yıktı beni. Bütün gece gözümü kırpmadım. Başka hangi çare kaldı diye düşünüyordum. Onu bir yetiştirme yurduna vermeyi aklımdan geçirdim fakat bu her şeyi daha da kötüleştirirdi. Onu önce Ollenhaus Strasse'deki yetiştirme yurduna verirlerdi. Bir öğretmen kadın beni orası hakkında uyarmıştı. Orada kızlar birbirlerini fuhuşa teşvik ediyorlardı. Tek bir imkan görüyordum. Christian Berlin'den uzaklaşmalıydı, temelli. İstese de istemese de. Habire yeniden kandırıldığı bu bataktan çıkmalıydı. Eroin'in ona uzanamayacağı bir yere gitmeliydi. Hessen'deki annem onu hemen yanına almak istiyordu. Schleswig Holstein'deki görümcem de öyle. Christine'ye kararımı açıkladığımda birden süt dökmüş kediye döndü. Gerekli hazırlıkları başlatmıştım bile. Fakat sonra Christine pişman görünerek terapiye hazır olduğunu söyledi. Hatta bir terapi yeri bulmuştu narkonun. Birden ferahladım çünkü Batı Almanya'da terapisiz dayanabileceğinden ve akrabalarımın elinden kaçmayacağından emin değildim. Narkonun hakkında yakından bilgi sahibi değildim. Yalnızca orasının paralı olduğunu biliyordum. 15. doğum gününden 2 gün önce taksiye atladığımız gibi narkona gittik. Genç bir adam bizimle bağlayıcı ve kabul görüşmesi yaptı. Vardığımız karar için bizi tebrik etti ve bana artık bu konuyu dert edinmemem gerektiği konusunda güvence verdi. Narkonun terapisi genelde tam bir başarı sağlar dedi. Rahatlayabilirmişim öyle dedi. Uzun bir süredir olmadığım kadar rahatladım. Sonra bana ödeme taahhütnamesini imza için uzattı. Günde 52 mark ve daima 4 haftalık peşin. Bu benim net gelirimden fazlaydı. Fakat ne fark ederdi? Bu genç adam ayrıca terapi masraflarının ilçe idaresince karşılanması ihtimalinden söz etti. Ertesi gün 500 mark toparladım ve narkonuna götürdüm. Sonra 1000 marklık bir kredi aldım ve ilk veli görüşme gününde ödedim. Veli toplantılarını eski bir eroin müptelası yönetiyordu. Vaktiyle müptela olduğu hiç belli değildi. Narkonun sayesinde yepyeni bir insan olarak hayatına yeniden başladığını söylüyordu. Bu biz velileri etkiliyordu. Ayrıca Christine'in nasıl ilerlemeler kaydettiğine dair bana güvence üstüne güvence veriyordu. Gerçekte bizi oyun oynuyorlardı, gözleri paradaydı. Sonradan gazeteden narkonunun karanlık işler çeviren bir Amerikan mezhebine ait olduğunu ve ana babaların korkusundan yararlanarak para vurmaya çalıştığını öğrendim. Fakat her şeyde olduğu gibi burada da ancak çocuk kuyuya düştükten sonra aklım başıma geldi. Ondan sonra Christine'yi emin ellerde biliyordum. Orada mümkün olduğu kadar da bırakmak niyetindeydim. Bu durumda paraya ihtiyacım vardı. Daireleri dolaştım fakat kimse kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmek istemiyordu. Kimse narkonun hakkında açık bir şey söylemedi. Cesaretim kırıldı. Kendimi kandırılmış hissettim. Sanki insanların vaktini çalıyordum. Sonra biri önce terapi masraflarının iadesi talebinde bulunabilmem için hükümet tabipliğinden Christine'in müptela olduğuna dair rapor almam gerektiğini söyledi. Şaka ediyor olmalıydılar. Bu işten anlayan herkes Christine'in sefaletini yüzünden okuyabilirdi ancak bu mevzuat gereğiydi. 2 hafta sonra nihayet tabiplikten gün aldığımda Christine narkonondan yine kaçmıştı. 3. defa. Oturup 2 gözüm 2 çeşme ağladım. Sil baştan diye düşündü. Halbuki her seferinde bu kez başaracak diye ummuştum. Klaus'la birlikte onu aramaya çıktık. Öğleden sonra Hessen Heath Park'ına taradık. Akşamleyin şehir içine ve diskotekleri, istasyonları arşınladık. Eroincilerin bulunduğu her yeri dolaştık. Her gün, her gece yeniden aramaya çıkıyorduk. Şehir merkezlerindeki tuvaletleri bile dolaştık. Polise kayıp ihbarı yaptık. Polis, Christine'yi arananlar listesine aldı sadece. Nasıl olsa ortaya çıkacağını söylediler. Bir yere saklanmak, başımı kuma sokmak istiyordum. Sadece korkum buna engeldi. Bir gün telefonla aranıp kızınız öldü haberini duyma korkusu. Tam bir sinir harbindeydim. Hiçbir şeye hevesim, ilgim kalmamıştı. İşe gitmek için kendimi zorlamam gerekiyordu. Hasta raporu almak da işime gelmiyordu. Kalbim rahatsızlanmaya başladı. Sol kolumu güçlükle oynatabiliyordum. Geceleri sürekli uyuşuyordu. Midem alt üst olup duruyordu. Böbreklerim ağrıyordu. Kafam çatlayacak gibiydi. Benden arta kalan topu topu bir avuç sefaletti. Doktora gittim. O da bana son darbeyi indirdi. Her şey sinirsel dedi. Muayeneden sonra ve valyum verdi. Neden böyle darmadağın olduğumu ona anlattığımda birkaç gün önce kendisine böyle bir genç kızın gelerek uyuşturucu müptelası olduğunu itiraf ettiğini ve ne yapacağını sorduğunu söyledi. Ya siz ne dediniz dedim. Sabunlu bir ip bulsun kendine cevabı verdi. Çare yokmuş. Aynen böyle dedi. Bir hafta sonra Christine narkonuna döndüğünde doğru dürüst sevinemedim bile. Sanki içimde bir şey olmuş gibiydi. Bir insanın yapabileceği her şeyi denemiş olduğum kanısındaydı fakat hiçbir şey fayda etmemişti. Bütün bu bela gittikçe büyümüştü. Narkunun sayesinde Christian düzelmek yerine beter olmuştu. Orada iyiden iyiye değişmişti, adi bir çehre edinmişti. Bir genç kız çehresi değildi, bu sanki insanı ürküten bir çehreydi. Onu Narkonon'da ilk kez ziyaret ettiğimizde biraz şaşırmıştım. Christian birden bana yabancılaşmıştı. O zamana kadar her şeye rağmen içten bir bağ vardı bana. Bağ kopmuştu. Sanki beyni yıkanmış gibi bu bağ silinmiş gitmişti. Bu durumdayken ayrıldığım kocamdan Christine'yi Batı Almanya'ya götürmesini istedim. Ancak o onu kendi yanına almak istiyordu. Onunla başa çıkabileceğini, laftan anlamazsa dayakla yola getireceğini söylüyordu. Buna direnmedim. Bildiklerimin sonuna gelmiştim. O kadar çok yanlış yapmıştım ki birden Batı Almanya'da bu yanlışlar dizisini sürdürme korkusuna kapıldım. Narkonon'dan eve gitmeden önce babam beni Schuslagpete, Wutziel metro istasyonunda sürekli takıldığı meyhaneye sürükledi. Bana alkollü bir şey ısmarlamak istiyordu ama ben sadece bir şişe elma suyu içtim. Ölmek istemiyorsam uyuşturucuyu temelli bırakmak zorunda olduğumu söyledi. Ben de öyle, bu yüzden Narkonon'da kalmak istiyorum ya dedim. Paralı plak makinesi habire Einbet im Korfend şarkısını çalıp duruyordu. Birkaç genç tilt makinelerinin ve bilardo masasının çevresindeydiler. Babam, bunlar hepsi gayet normal gençlerdir dedi. Orada çabucak yeni arkadaşlar bulacak ve eroin almanın ne kadar aptalca olduğunu kendim anlayacakmışım. Doğru dürüst dinlemiyordum. Korkunç bozulmuştum, tükenmiştim. Sadece yalnız kalmak istiyordum. Bütün dünyadan nefret ediyordum. Narkonon yine babamın bana kapattığı cennet kapısıydı. Jane'i yatağıma aldım ve Jane'i, insanları tanıyor musun dedim. Cevabı onun yerine kendim verdim. Tanımıyorsun işte. Jane'i herkesin yanına kuyruğunu sallayarak gidiyordu. Bütün insanları iyi sanıyordu. Onun bu yanını sevmiyordum. Önce herkesten şüphelenip bir hırlasaydı daha iyi olacak kanısındaydım. Uyandığımda Jane'i henüz odaya işememişti. Hemen onu alıp aşağıya inmek istiyordum. Babam işe gitmişti bile. Dış kapıyı açmaya davrandım. Kilitliydi. Kola asıldım. Kapıya yüklendim, açılmadı. Kendimi sakin olmaya zorladım. İyice çileden çıkmamaya çalıştım. Babam beni vahşi bir hayvan gibi kapatamazdı. Köpeğin varlığını da biliyordum. Odayı dört dönerek anahtar aradım. Bir yere anahtarı bırakmış olmalıydı. Yangın da çıkabilirdi nihayet. Yatağın altına, kornişlerin üstüne, buzdolabının üstüne baktım. Anahtar yoktu. Gerçekten çileden çıkmak için bile zamanım yoktu çünkü halıya pislemeden Jane'in çaresine bakmalıydım. Onu balkona çıkardım. Anladı da. Ancak bundan sonra kapatıldığım eve bir göz attım. Bazı değişiklikler olmuştu. Annem yatakları götürdüğünden yatak odası boştu. Oturma odasında şimdi babamın yattığı yeni bir kanepe vardı. Yeni bir renkli televizyon vardı. Kauçuk ağacı ve babamın beni kaç defa dövdüğü kauçuk saksısındaki bambu kamışı gitmişti. Onun yerinde bir baobab ağacı duruyordu. Bizim eski odamızda hala yıkılmasın diye sadece tek kapısını açtığımız eski gardırop duruyordu. Yatak zaten her harekette gıcırdıyordu. Şimdi adam seni buraya kapatıyor, normal bir genç olasın diye. Halbuki doğru dürüst bir ev bile döşeyememiş kendine diye düşünüyordum. Jane ile birlikte balkondaydım. Jane ön ayaklarını korkuluğa dayadı ve 11. kattan Grabstad'ın okel gökdelenlerine baktı. Herhangi biriyle konuşmalıydım. Narkonunu aradım. Orada müthiş bir sürpriz vardı. Babsi gelmişti. Demek ki bırakma konusunda ciddiydi. Kendisine benim yatağımı verdiklerini söyledi. Babsi ile birlikte Narkonon'da olmadığıma çok üzüldüm. Uzun süre çene çaldık. Babam döndüğünde hiçbir şey demedim. Buna karşılık o bir sürü laf etti. Bütün hayatımı planlamıştı. Her gün için bir program verdi bana. Ev işleri, alışveriş, güvercinlerine yem verme, kümesi temizleme. Rudolf'un orada bir güvercin kümesi vardı. Arada beni telefonla kontrol etmek istiyordu. Boş zamanlarım için de eski bir kız arkadaşını ayarlamıştı. Katarina'yı. Kız televizyondaki gençler için müzik programında ve romantik şarkıcılardan başka laf bilmeyen tam bir kas kafalıydı. Bana ödül de vaat etti ihtiyar. Beni bir ara Tayland'a götürecekti çünkü bu arada yılda en az bir iki defa Tayland'a gidiyordu. Tam Tayland havasındaydı. Tabii oradaki kadınlar yüzünden ama Tayland'dan ucuz elbise filan da almak için gidiyordu. Bütün parasını Tayland gezileri için biriktiriyordu. Onun uyuşturucusuydu da buydu demek ki. Babamın planlarını dinledim. Önce bir süre bunlara katlanmak niyetindeydim. Zaten pek başka bir seçeneğim yoktu. Hiç değilse artık eve kapatılmıyordum. Ertesi gün hemen tam hız program başladı. Evi temizledim, alışveriş yaptım. Sonra birlikte dolaşmak üzere Katarina'ya geldi. Onunla deli danalar gibi sağda solda koşuşturduk. Bir de güvercinlere yem vermek için Rudov'a gitmem gerektiğini söyleyince sanki birden yığılıp kalmıştı çünkü çok yorulmuştu. Bu durumda öğleden sonrası için boştum. Herhangi bir dümen çevirmek için korkunç sabırsızlanıyordum çünkü hala keyfim berbattı. Tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum. Bir saatliğine Hasenhay'da gidebilirdim. Bu Neukölln'de bir parktı. Orada çok güzel esrar alemleri olurdu. Şöyle bir uçmak istiyordum. Param yoktu gerçi ama nerede para olduğunu biliyordum. Babam bir şarap şişesinin içinde bozukluk biriktiriyordu. Şişede 100 marktan fazla para vardı. Bir sonraki Tayland seyahati için yedek. Şişeyi sallayarak 50 markı çıkardım. Ne olur ne olmaz diye biraz fazla almak istiyordum. Artanını yine geri koyabilirdim. Sonra şişeyi alışverişten tasarruf ederek dolduracaktım. En azından öyle düşünüyordum. Hasenhayt Parkı'nda hemen Pete'e rastladım. Pete hayatımda ilk defa birlikte esrar içtiğimiz çocuktu. Bu arada o da eroine geçmişti. Bu yüzden Hasenhayt'ta da eroin bulunuyor mu diye sordum ona. 5. kaset 2. yüzün sonu.